Benim Hocam Bielsa, Efe Can Ertekin ve Sinan Gökçe her hafta Avrupa ve Türkiye futbolundaki gelişmeler hakkında konuşuyorlar.
Benim Hocam Bielsa'nın 3. bölümüne hoş geldiniz. Yine Sinan Gökçe ile beraber Türkiye ve Avrupa futbolunda olan gelişmeleri değerlendireceğiz. Ama öncesinde Sinan'a halini hatırını bile sormadan önce hemen burada dinleyicilerimize bir teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Apple Podcast'te bizi yukarılara taşıyan, abone olan dinleyenlerimize teşekkür ediyorum. Beklediğimizden daha yüksek rakamlara ulaştık. Hem dinleyici anlamında hem de sıralama anlamında. Onlara bir teşekkür edelim. İkinci teşekkürüm de hemen bölümün başında Burak Korucu'ya olacak. Çünkü yeni görselimizle bu bölümü yayınlamış olacağız. Bizim çok hoşumuza gitti. Çok böyle bir film afişi gibi bir kapak olduğunu düşünüyorum ben. Hem Burak'a hem de Sinan'a da aynı şeyi söyledim. Bayağı hoşuma gitti. Bakalım inşallah bize uğurlu gelir, şans getirir. Böyle teşekkürlerimi ettikten sonra da şimdi topu Sinan'a atıyorum. Nasılsın hocam?
Abi valla benim için çok iyi bir hafta değil ama önce ben de senin bu teşekkürlerinin altına bir imzamı atayım. Yani hem Burak'a çok teşekkür ediyorum hem dinleyenlere ben de. Burak'ın da eline sağlık ayrıca. Şimdi neden kötü bir hafta olduğunu geçeyim istiyorsan çok da vakit kaybetmeden.
Geç geç.
Ya bunun iki tane temel nedeni var abi. Birincisi kesinlikle bu IOC'nin hafta içi aldığı saçma karar. Bilmeyenler için de şöyle bir minik özetleyeyim. Yani IOC bu hafta aldığı kararla 2024 olimpiyatlarına breakdance'ı bir yarışma kategorisi olarak eklemeye karar verdi. Ve bu bir olimpiyat sever olarak benim inanılmaz tadımı kaçırdı abi. Yani breakdance'ın olimpiyatlarda bence işi falan yok. Yani bu genç izleyiciyi çekmek için verilmiş bir karar. Fakat bana göre yani bir saçmalık. Sen ne düşünüyorsun?
Ya hocam ben yayından önce de konuştuğumuz gibi daha açığım bu konuları, yeniliklere. Yani olimpiyatlara insanları daha çekebilecek sporların yer almasına. Ama tabii breakdance bir spor mu yani? Burada tartışılması gereken konu biraz bence o. Yani onun için ben yeniliklere açığım. Bir yandan da sana katılıyorum, bir yandan katılmıyorum. Ortada bir konumda görüyorum kendimi breakdance'a. Yani ılımlı bir yaklaşımım var. Öyle
peki,
diyebilirim.
Peki benim şimdi sana birkaç soru ve önerim olacak. Şimdi bildiğim kadarıyla beyzbolda yok değil mi olimpiyat spor dalları içerisinde
yok,
değil. Şimdi
yok.
Abi işte beyzbol hadi ona göre daha da fazla bir kitleye sahip olan kriket ki ona baktım yayından önce. Futboldan sonra basketbolla beraber en çok insanın takip ettiği güncel olarak bir spor dalı. 2,5-3 milyar insan takip ediyor.
Doğrudur.
Hadi bu da bu ikisini de geçtim. Derdiniz marketing. Bu Netflix'te popüler olan Queen's Gambit dizisiyle beraber popüler olan satranç. Mesela katılamaz mıydı yani? Bu breakdance'a gelene kadar çok daha farklı branşlar olamaz mıydı? Bu konuda ne düşünüyorsun? Bence olurdu çünkü.
Ya, olabilirdi. Olabilirdi. Kesin olabilirdi. Satranç zaten bayağıdır tartışılan bir mevzu ya. Öyle hatırlıyorum yani. Yanlışım olabilir ama bayağı tartışılan bir mevzu. Neden yok, neden olmasın diye. Ya bilmiyorum breakdance'a gelene kadar haklısın. Yani bunlara yer verilebilirdi. Kriket özellikle yani İngiltere'de bazen işte BBC'ye baktığım zaman o Premier League haberlerini okuyorum oradan yani. Bazen kriket ilk sırada oluyor. Mesela manşeti oluyor. Bu ne ya falan diyorum ama ciddi bir ilgi var İngiltere'de. Hindistan'da da bayağı bir ilgi olduğunu biliyorum.
Yani
Belki o
ben de
takip
fanı
sayısı
değilim.
oradan da olabilir.
Ben de fanı değilim ama abi yani bir de şimdi bildiğim kadarıyla kriketin oyun süresini falan da kısaltmaya yönelik bayağı hamleler de yaptılar. Neden
Hocam
olmasın?
nereye gidiyor bu podcast?
Acayip bir yere gidiyor. Sen al bu kriketten beni. Al bu kriketten beni. Ben ikinci şeyime geçeyim. Niye kötü geçtiğim konusuna.
Geç, evet.
Abi rezalet bir bahis haftasıydı ya. Ya rezalet bir bahis haftasıydı ya. Yani söyleyecek
fena.
Hiçbir şey bulamıyorum.
Facia.
Nasıl anlatayım? Nasıl ifade edeyim? Herhangi bir şey dilim dönmüyor ya. O kadar kötü bir bahis haftasıydı ya.
Facia, facia. Dortmund mu dersin? Bayern Münih mi dersin? Yani
Chelsea gol bile
başka
atamadı falan.
Chelsea mi dersin? Manchester derbi 0-0 bitmiş.
Rezalet bir derbi.
Yani ne yapıyorsunuz?
Derbi demeye yani yine bak yine konuşamıyorum. O kadar kötü ki yani Roy Keane açıklama yapmış. Yani bu kadar kötü maç oynayıp bir de birbirlerine sarılıyorlar falan filan diye. Çok haklı. Çok haklı. Yani Rooney'nin rövaşata attığı derbi falan aklıma geliyor. Tamam seyircisiz. Anlayabiliyorum oyuncuları. Evet yoruluyorlar. Onu da anlıyorum ama bu kadar kötü derbi de bayağıdır izlemiyordum ya hele Premier Lig'de.
Yani doğrudur hocam. Biz yani o Mourinho'nun şampiyonluğu kaybetmesine rağmen City'ye gidip orada 2-0'dan 3-2'ye getirdiği maç vardı mesela Pogba'nın attığı. Hep bir heyecan oluyordu yani Manchester derbisinde aslında söylemek gerekir. Son yıllarda özellikle City'nin yükselişiyle.
Evet, bu kaybetmemeye oynama stili biraz etkiledi herhalde. Peki Dortmund'da var herhalde. Ne diyorsun?
Ya vallahi Dortmund zaten sonucu da kötü oldu. Lucien Favre için. 5-1'lik mağlubiyetin sonunda bir kovulma oldu diyelim. Yollarımızı ayırdık demiş Dortmund ama.
Yok ya adamı kovulma. Yolladılar ya. Aynen.
Kovulma.
Tatlı dille anlatmışlar kovulma. Onu sadece.
Aynen. Yani Lucien Favre açıkçası üzüldüm. Hep böyle Lucien Favre da aslında programa ismini veren Marcelo Bielsa gibi iyi futbol oynatan ama sonuç alamayan, kupa kazanamayanlar sınıfındaki hocalardan biriydi. Tabii Bielsa onu kıracak gibi bir his var içime herhalde bilmiyorum.
Peki ama Dortmund kariyeri için de aynısını düşünüyor musun? Lafını böldüm ama yani yine Dortmund'da özellikle son dönemde oynattığı oyunu beğeniyor musun? Ben beğenmiyordum çünkü çok Haaland odaklı ve Haaland'ın işte o tabiri caizse half space'e yaptığı koşularla, boş alanlara yaptığı koşularla pozisyon bulmaya yönelik bir oyun. O oyunda Haaland'ın yokluğunda sıkıntı yarattı. İşte 23 gol atmış Dortmund mesela 12'sine direkt Haaland'ın katkısı var. Bunun 10 gol 2 asist. Diğer en önemli katkı da işte genç o Giovanni Reyna'dan gelmiş. 7 gole direkt katkısı var 4 asist olmak üzere. Bu kişilerin bireysel performanslarını bir kenara bıraktığımızda sen Dortmund'un oynadığı oyunu beğeniyor musun? Ben hiç beğenmiyorum.
Yok ben de beğenmiyorum abi. Zaten yani kovulmasının nedenlerinden biri de sonunu getirdi Lucien Favre'ın.
Bu kadar Haaland odaklı olmamalıydı ya.
Olmamalıydı. Ona bir çözüm bulamadı. Ya ona bir çözüm bulamadığı gibi zaten savunma da yapamayan bir takım Dortmund. Zaten Stuttgart'tan 5 yedikleri yani Köln'e ilk galibiyetini aldı. 2 hafta önce galiba.
Evet aynen onlar öyle. İki duran top golü ikisi de birbirinin aynısı bu arada yani. Bu 7 gollerin Dortmund'un.
Yani evet bir önlem alınamaz mıydı ki Hummels'in ve Marco Reus'un da mesela Stuttgart maçından sonraki açıklamaları biraz yani bunun geldiğini hissettiriyordu. O takım içindeki soyunma odasını da kaybetmişti hani. O da çok önemli bir şeydir aslında Favre gibi hocalar için. Ya soyunma odasını kaybediyorsan ki çok da genç bir takım. Ya Hummels'te Reus gibi iki oyuncu yani bu işler yolunda gitmiyor diye açık açık medyaya basına söylüyorsa o içerideki genç oyuncuların kafasındaki düşünceleri de az çok tahmin edebiliyorsundur yani.
Evet bir motivasyon problemi olduğu belli ya.
Orayı kaybetmiş yani o kesin. Ya aslında hikayeleri de fena başlamamıştı. Ben program girmeden birkaç tane yazı okudum da Favre hakkında. O 2018-2019 sezonunda 9 puan fark açmışlardı Bayern'le. İyi gidiyorlardı. Bayern kötü başlamıştı. Sonra ama Bayern arkadan gelip şampiyon oldu. Ya oradan beridir de böyle ufak ufak çıkışları var ama Haaland geldiğinden beri çok Haaland odaklı bir takım. Yani dediğin gibi çok doğru bir tespit yaptın sen. Ya onun için bu da biraz sonunu getirdi onun.
Peki genç bir takım falan dedik Dortmund'a. Bir diğer yaş ortalaması genç onlara nispeten hatta daha da genç 22-23 olan Stuttgart'tan 5 yediler. Ben hem bir iki Stuttgart odaklı bir Bundesliga'da sevdiğim, takip ettiğim takımlar hakkında bir iki şey söyleyeyim. Hem de senin de hangi takımları oyununu beğendiğini merak ediyorum. Ya ben Stuttgart'ta Kongolo Silas Wamangituka söyleyemiyorum ismini ama Silas diyeceğim kısaca. Silas'ı bayağı Silas. Beğeniyorum. Biz hatta daha öncelerden de programda geçen bölümde selam yolladığımız sevgili Can Mert de FIFA kariyerinde Paris FC'de oynarken keşfetmiştik onu. O zaman ya dedik böyle hani ismi falan da bir de ilgi çekici, akılda kalıcı. O zamandan ta böyle biraz maçkolik vesilesiyle takip de ediyordum. Acayip hızlı. İyi de bir bitirici olma yolunda kendini geliştiriyor. O Arjantinli Nicolas Gonzalez, o da çok hızlı. Stuttgart bence takibe değer takımlardan biri. Bir diğeri benim için Wolfsburg. Çok atıyorlar, çok yiyorlar. Hem böyle bir minik bahis tavsiyesi de olsun. Yani maçı izleyenler için keyifli oluyor. Wolfsburg taraftarı için tabii ki maçtan maça değişiyor. Ama izleyenler ve bahis severler için keyifli bir takım. Orada da yine seninle programdan önce konuştuk. Weghorst galiba değil mi ismini doğru telaffuz
Doğru,
ediyorum.
Doğru söyledin hocam.
9 golle o sırtlıyor takımı. Sağ içerisinde de yine Maximilian Arnold iyi bir abilik yapıyor diyebiliriz takımı. Geriye de herhalde Leverkusen'le Leipzig kalıyor. Onlar hakkında da bir de senin fikrini alayım istersen.
Abi Leverkusen bugün Hoffenheim'i 4-1 yendiler. Orada da Bailey'nin acayip bir golü var.
Ya bu kornerden, o kısa oyun
evet,
eklemi.
Evet.
Ben bak normalde aynen. Seninle bunu konuştuk. Ya hiç sevmem bu kısa paslaşmaları.
Evet.
Hatta yani böyle bir liste yapsam futbolda en iğreti olduğum 50 şey falan diye korneri paslaşarak. Bunu Aykut Kocaman galiba çok yapıyordu Fenerbahçe'deyken.
Abi evet.
Ya ben hiç sevmem.
Açmayalım o konuyu.
Ama bu Bailey'nin golü, ya Delgado'nun Rize'ye attığı, Rize'ydi galiba. Rize'ye attığı böyle bir gol var. Şimdi tam da emin ol ama Delgado'nun attığına eminim. Onu hatırlattı bana bir de. Çok güzel bulmuş. Böyle kullanacaklarsa canımı yesinler. Böyle araya girdim ama devam et sen
Aynen.
Leverkusen
Yok
yorumuna.
Yok. Yok yok, katılıyorum ya. Ben de inanılmaz karşıyım. Ben de yani dediğin gibi o Kocaman döneminde ondan sonra kendini iki kişiyle kullanılan kornerlere bırakmıştı. Daha da yani daha gıcık olabileceğim bir şey yoktur diyordum herhalde. İki kişi korner kullanınca daha da gıcık olmaya başladım yani. Keşke artık kısa kullansak demiştim. Neyse abi, Leverkusen'e dönersek orada Bailey'nin acayip bir performansı var. Yani hafta içinde de oynadıkları Avrupa Ligi maçında Slavia Prag'laydı yanlış hatırlamıyorsam. Orada da yine iki gol attı. Şöyle hatta performansını özetleyecek olursak bu sezon abi 4 Bundesliga'da 5 Avrupa Ligi'nde 9 golü var. Yani Leverkusen, hatta Leverkusen kariyerini de geçtim. Kariyerinde en yüksek golü ulaştığı sezon 12 gol. Leverkusen'de 17-18, şimdiden 9'u bulmuş. Yani nasıl bir çıkışta kaldığını görmek çok rakamlardan da mümkün. Onun dışında Leverkusen'i senin de beğendiğini biliyorum. İzlediğini biliyorum yakından.
Evet,
Yani
Bailey ile ilgili bir şey sorabilir miyim peki sana? Bu
tabii.
Şimdi Diaby, Bailey, bunlar da çok potansiyelli genç oyuncular. Ama geçtiğimiz sene biraz Kai Havertz isminin baskısı altında kendilerini daha geri planda hissettikleri için performansları da geri planda kaldı ve bu sene Kai Havertz'in yokluğunda artık işte bu takımın genç süperstarı benim gibi bir özgüvenle oynuyor Bailey olabilir mi? Bu seninki performansındaki artışa bakarsak.
Abi olabilir. Mümkün yani bunun olması. Çünkü Havertz gibi bir oyuncu varken yani onun arkasında kalmak daha yani öne çıkan performans sergilesen bile her zaman Havertz'in vitrinde olması oyuncuyu rahatsız eden etkenlerden biri olabilir. Şimdi bu da bir motivasyon kaynağı olabilir yani. Havertz gitti Chelsea'ye. Hani sıra bizde şimdi, kafamı çıkartsam birazcık ben de Premier Lig hayali kurabilirim, oraya gidebilirim diyordur mutlaka yani. Bailey de, ne bileyim, diğer Diaby de, işte bu çıkardıkları Florian Wirtz de.
Aynen, 17 yaşında, o da 4 asisti var onun da. O da yani düşünsene, adam 100 milyona Kai Havertz sattılar neredeyse. Şimdi yerine 17 yaşında gencecik bir çocuk yine Havertz tarzında. Onlar da iyi iş çıkarıyorlar ya. Bu sene bir de şeyden iyi katkı alıyorlar. Normalde 2017'de aldılar. Yanlış hatırlamıyorsam River Plate'den Lucas Alario'yu. O biraz işte Kevin Volland'ın falan arkasında sıkıntı yaşadı. Ama bu sene onun da bir 9 gollük katkısı var. O da kendine iyi bir yer
Doğru.
buldu takımda. O da bence Leverkusen'de bu başarıda, şu ana kadarki başarıda en azından pay sahibi diyebilirim.
Doğru. Ya ben seneye Leverkusen'i tekrar Şampiyonlar Ligi'nde görmek isterim. Geçen sene Mönchengladbach çekişmeli bir yarışın sonunda bileti kaptırmışlardı. Ama bu sene tekrar dönmelerini isterim yani önümüzdeki sezon için. Üst sıralarda bitirip. Ki şampiyonluk yarışında da iddialılar. Namalup zirvedeler şu an. Zirveyi aldılar yani. Bir diğer namalup takım da Wolfsburg bu arada. Senin bahsettiğin.
Evet.
Peki o zaman buradan şuna ufak bir parantez açayım. Bayern Münih'in hegemonyası biter mi bu sene? Ne diyorsun?
Abi vallahi bana çok bitecekmiş gibi gelmiyor. Çünkü saha içinde Bayern Münih'in bence rakiplerine oranla çok daha fazla bir psikolojik avantajı var. Yani o bölüm sonu canavarı diye tabir ettiğimiz düşünce biraz hem Bayern Münih camiasına işlemiş durumda hem de rakiplere de korku olarak işlemiş durumda. Şimdi mesela Dortmund'un bu mağlubiyetine baktığımızda skor artıyor ama saha içinde ya mesela Hummels'ten bekleyeceğin o reaksiyon gelmiyor. Takımında genç oyuncular da o reaksiyonu veremiyor. Ama aynısını mesela Bayern yaşadığında özellikle Thomas Müller'den hem gol veya asist katkısı olarak hem de mental olarak arkadaşlarını tekrar oyun içine sokma anlamında ya hadi ne yapıyoruz biz gibi tavırlarıyla böyle sahanın içerisinde arkadaşlarını motive ederken görebiliyorsun. Bence bu uzun vadede Bayern Münih'in egomoyasının devam edeceğini düşünmemdeki en önemli etken. Sen ne diyorsun?
Abi ben de açıkçası seninle aynı paralelde düşünüyorum. Hatta şöyle, bu Favre ile ilgili, kovulması ile ilgili okuduğum yazıda şeyin üstüne çok durmuşlardı. Yani Haaland gittikten sonra, ki biz de onun üstüne durduk. Haaland'ın sakatlığından sonra hiçbir çözüm üretememesi, yani o hücumu asla işleyebilir bir hale getirememesi. Yani büyük bir orada hocanın dokunuşunun göstermesi gereken de gösterememesi sonunu getirdi diyordu yazıda. Aynısını mesela Lewandowski için de, yani Lewandowski sakatlansa Bayern Münih yaşamaz mı diye bir soru vardı. Ama onun da cevabını şöyle veriyor. Yani Hansi Flick buna çözüm üretebilecek nitelikte bir antrenörlük mentalitesine sahip. Onun da mesela örneğini bu önceki Leipzig maçında Javi Martinez sakatlandığında hemen oraya Musiala'yı koyup ondan anında verim alması. Yani o çok etkileyici bir şey. Ya onun için de bu uzun maratonda Bayern Münih'in ben yine bir şekilde ayakta kalan takım olacağını, onlara da burada en gerçekçi rakibin bana göre yani Leipzig olduğunu düşünüyorum. Yine geçen sene de olduğu gibi. Ama onlar da bence geçemeyecek. Çünkü Leipzig'in de böyle çok istikrarsız olduğu dönemler oluyor. Yani çok şaşırttığı dönemler oluyor beni. Ben de Bayern Münih'in yine yıkılmayacağını düşünüyorum. Ben yine kazanacağını düşünüyorum.
Ama ikinci aday favorilerimiz biraz farklı. Sen Leipzig diyorsun. Ben Leverkusen'ciyim. Leverkusen'i bu yolda daha şey görüyorum. Daha şanslı görüyorum. Daha da inançlı olduklarını en azından izlediğim maçlar itibariyle söyleyebilirim.
Peter Boss hocam biraz final kaybetmeyi sever yalnız, onu söyleyeyim sana.
Ya ama işte biraz böyle bir yerde kazanacaklar. Bir yerde kırılacak bu büyü.
Ya tabii bir yerde gidecek. Ben ama nedense bilmiyorum ya. Yani Nagelsmann'ın yapması da anlamlı geliyor bana. Ama tabii bir de Leipzig gibi bir oluşumun yapması ne kadar tatmin eder Bundesliga'yı bilmiyorum. Çok sevilmeyen bir yapı olduğu için haliyle.
Evet, evet haklısın o konuda. Bilmiyorum ya, göreceğiz, zaman gösterecek.
Vallahi öyle abi. Şimdi buradan böyle bir geçiş yapacağız ama biraz sert bir geçiş olacak.
Geçelim
La Liga'ya geçeceğiz.
Geç. Aynen. Nereye geçiyor? Derbiyle mi?
Aynen. Derbiyle bir La Liga'ya geçelim. Real Madrid'in 2-0 kazandığı ve zirvede Atletico Madrid'e yalnız değilsin mesajı verdiği bir anlamda. Gerçi zirvede Sociedad var. Şimdi onları da söylemeden geçmek olmaz ama ne diyorsun bu derbinin sonucuna ve La Liga'daki gidişe?
Ya şöyle, maçtan önce ben Twitter'da bir Opta'da galiba bir şey görmüştüm. Carvajal, Varane, Ramos ve Mendy'nin beraber o arka dörtlünün ilk 11'de başladığı 16 maçı, ya bu derbi haricindeydi, 16 maçı hiç kaybetmemişti La Liga'da Real Madrid. Bu da 17. oldu. Bence o dörtlünün arkada sağlam duruşu takıma, genel olarak takımın oyununa da bir etki ediyor. Özellikle Ramos'un sahada olması bence çok büyük etki ediyor. Yani Liverpool'da Van Dijk neyi yapıyorsa Real Madrid'de de Ramos yıllardır onu yapıyor. Ya böyle hücumu yönlendiriyor, eliyle izliyorsun ya böyle. Diyor ki sen oradan koş, sen buraya at, bu tarafa çevir oyunu falan. Ya bir komutan gibi yani. Carvajal yaşı ilerledi. Çok tartışma var yani, artık oraya bir değişim gelmeli miydi? İşte bu Hakimi'nin özellikle Inter'e gidişiyle birlikte ya olmaz mıydı Carvajal yerine gibi çok düşünce var ama o da biraz şanslı da bir gol attı. Ama Real Madrid zaten yenilmiyor abi ya Atletico Madrid'de. Şimdi Zidane mesela son 7 maçında Atletico Madrid'de yenilmemiş. Atletico Madrid'de çok kötü oynadı. İlk yarı şutu bile yoktu. Bilmiyorum, ben yine Atletico Madrid'i şampiyonlukta birinci aday gibi görüyorum. Ama kadro tam olduğunda da Real Madrid, Real Madrid'dir ya.
Ya ben de abi seninle paralel düşünüyorum. Sadece ben Real Madrid'i yine bir adım önde görüyorum şampiyonluk yarışında her şeye rağmen. Yani o son döneme işte Atletico'yu yine geçebilecek kalitede ve tecrübede oyunculara sahip olduğunu düşünüyorum bir nebze daha. Ama tabii şöyle, yani bu Real Madrid'in orta saha kurgusu ve dediğin gibi savunma kurgusu, yani istediği zaman her şeyi yapabilir gibime geliyor benim ya. Ve sağlıklı olduğu zaman. Yani Şampiyonlar Ligi'nde de sonuna kadar gider. La Liga'da da zirveyi böyle kolay kolay bırakmaz kimseye. Arada böyle mesela şeyleri oluyor. Sallantıları oluyor, ne bileyim. Kadiz'e kaybetmişlerdi galiba, değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum?
Evet. Kadiz'e de böyle bir ufak şey açacağım. Sen bitir
Evet,
lafını.
evet. Yok yok, aslında bitmişti ya burada. Yani böyle ufak ufak sallantılar oluyor. Mesela Valencia'ya 4-1 kaybettiler. Ama orada gerçi bir penaltı, 3 golü penaltıdan gelmişti Valencia'nın. Öyle garip bir durum vardı. Alaves'e kaybettiler 2-1. Ya böyle enteresan durumları var ama sonda, son 2 haftada hem Sevilla'ya hem Atletico Madrid'i yenip iyi bir mesaj verdiklerini düşünüyorum ben. El Clasico'yu da kazanmışlardı zaten. Ben yine Real Madrid'i en güçlü şampiyonluk adayı olarak görüyorum. İstersen buradan Kadiz'e geçelim.
Abi evet. Bu Real Madrid'le ilgili ufak bir şey söyleyeceğim sadece. Ya
Söyle söyle.
orta sahadan bahsettin. O Kroos, Casemiro, Modric. Ya Kroos'la Casemiro yine yaş itibariyle bir tık daha Modric'e göre genç oyuncular. Yani genç derken Modric'e göre dediğim gibi. Modric'in oradaki görevi bence önemli. Yani o arkayla, savunma hattıyla hücum hattının bağlantısında çok kritik bir rolde ve o hep aynı formda olmuyor. Özellikle de bu yoğun fikstürde zor böyle bir şey. Onun formu bence biraz Real Madrid orta sahasının genelinde çok belirleyici. Buradan Kadiz'e geçeyim. Ya Kadiz çok enteresan bir takım abi. Yani
Hiç geç
bak, bir de
Kadiz.
biliyorsun ben geçen sene de ikinci ligdeyken Kadiz içeride oynadığı maçlarda özellikle çok bahis aldım Kadiz'e ve çok da
Doğru.
bana da çok kazandırmışlığı vardır yani. Bu Kadiz'le ilgili şöyle bir şey var. Birinci lige çıktığından beri La Liga'da ilk senesinde Barcelona ve Real Madrid'i yenen ilk takım olmuşlar. Bizim için de Türk izleyiciler içerisinde iki tane eski dostu barındıran bir takım. Biri Negredo, ki kendisi takımın en golcüsü, en çok asist yapan oyuncusu, en çok şut çeken oyuncusu, en çok pozisyon yaratan oyuncusu. Yani hücum ileri hattında her şeyi. Orta sahada da eski Konyalı Jens Jönsson var. O da takımın 4-4-2'sinde ve büyük takımlara karşı oynadığı böyle 4-1-4-1'inde o tam defansın önündeki hafif oyun kurucu ama biraz da işte savaşçı orta saha rolüyle ön plana çıkıyor. Enteresan bir takım Kadiz. Şöyle söyleyebilirim ya, bir büyük maçlar hariç şu ana kadar işte dediğim gibi Real ile Barcelona ile oynadılar. Ki Real maçında olmadı galiba. Çoğu maçı alt bitiyor. Böyle ufak da bir bahis tavsiyesi de vereyim. Sen favori takımın nedir? Ya böyle keyif aldığın ya da takip ettiğin kimler var La Liga'da?
Abi benim açıkçası La Liga'yı bu sene çok iyi takip ettiğimi söyleyemeyeceğim. Ama eskiden işte Kiko Setién zamanı Real Betis'i çok takip ederdim. Şimdi aslında Manuel Pellegrini var, onu da çok severim. Yine takip etmek isterim. Ama yani Villarreal mesela dikkatimi çeken takımlardan biri.
Emery'nin
Senin
takımı, evet.
Emery'nin takımı. Sociedad senin yakından takip ettiğini biliyorum. Zaten zirvedeler. Takip edilmeyecek gibi değil. Sevilla belki Lopetegui hocam orada yine bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onları takip etmek isterdim ama ya, genel olarak zirvedeki takımları hani söyledim ama bu sene La Liga'yı çok iyi takip edemediğim için hani keyif aldığım takımı çok söylemem doğru olmaz gibi düşünüyorum. Daha çok aslında senin de fikirlerini merak ediyorum bu zirvedeki Sociedad, Villarreal hakkında.
Abi valla ben Sociedad'ı sezon başladığında oynadığı oyunu da inanılmaz beğeniyordum. Sociedad maçını izlerken de çok keyif alıyordum. Ama sonrasında yaratıcı isimlerinde ve ligin de gol kralı yanlış bilmiyorsam Oyarzabal'da bir sakatlık oldu. Ve bu durum Sociedad'ın üretkenliğini inanılmaz etkiledi. Şimdi şöyle, David Silva sakatlandıktan sonra bir Villarreal maçı var. 1-1 bitiyor. Hadi Villarreal iyi savunma takımı. Anladım. Sonra bir Alaves deplasmanına gidiyorlar. Alaves 10 kişi kalıyor. Alaves 10 kişi kaldıktan sonra ya ben o maçta da yine Sociedad bahsi de almıştım. İzliyorum da maçı. Ya bir sağa bir sola bir sağa bir sola 60 dakika top çevirdiler. İşte sağ kanatta Porto var. O biraz pozisyona girmeye çalıştı. Onun dışında herhangi bir üretkenlik gösteremediler. Ya 34 yaşındaki David Silva geçen sene de De Bruyne ile beraber City'de yaptı o
evet.
İnanılmaz yaratıcılık. Burada bu seviyede tek başına da yapabiliyor. İnanılmaz oynatıyor takımı. Üstüne bir de yani hem David Silva hem Oyarzabal olmadığında Sociedad çok çekilebilir bir takım değil bence. Villarreal'de de ileri uçta Gerard Moreno ve Paco Alcácer'in ben iyi işler yaptığını düşünüyorum. İkisi toplam bir 10-11 golleri var.
Doğru.
Villarreal'de sıkı bir 4-4-2 oynuyor bazen. Bilmiyorum ya. Ben ama Sociedad'ı daha çok beğendiğimi ve daha çok takip ettiğimi söyleyebilirim.
Ya şöyle, Emery son zamanlarında Arsenal'da çok sırıtmaya başlamıştı. Yani hani artık çekilmez noktaya gelmiş. Sürekli mesela bir hatayı yaparsın. Sonra onu düzeltmek için bir çaba sarf edersin. Emery'de o yoktu yani. Direkt aynı şekilde sürekli aynı hatayı yaparak farklı sonuç bekliyordu. Orada bir tekrara girmişti kendi ama Villarreal'de onu böyle çok diri görüyorum açıkçası. Sivasspor'la da aynı grupta oldukları için yine biraz takip etme şansım oldu. Yani La Liga'da en bildiğim takımlardan biri diyebilirim Villarreal için bu sezonda. Ki performansları da gayet iyi, fena değil. Kubo var burada. Mesela Real Madrid'den kiralık, bunu ne olacağını çok merak ediyorum. Dani Parejo var. Bu arada çok beğendiğim futbolculardan biridir. Çok beğendiğim futbolculardan biridir. Yani
enteresan bir adam. Kaliteli yani, yürüyerek top oynuyor ya. Abi öyle evet, topçuları seviyorum yani. Klasıyla oynuyor sadece.
Öyle valla, ilginç bir yetenek ya. Benim çok ilgimi çeker yani öyle futbolcular. Dani Parejo'nun mesela burada olması çok güzel bir haber. Villarreal maçları izlemek için bir sebep. Ya dediğim gibi Villarreal bu hafta da Betis'le bir keşke maçı izleseydim mesela. Üzüldüm şu an. Hocam Villarreal Betis maçı güzel maçmış yani, kaçtı.
Evet. Ama mesela sen 1-1 mi bitti o maç?
1-1 bitti evet. 1-1 bitmiş. Sen Sociedad hakkında konuşurken de ya benim aklıma şu geldi. La Liga hakkında ben birkaç senedir hep bunu düşünüyorum. Hatta bu ya Messi, Ronaldo sonrası dönemde de ya onlar zirveyi alıyor bir şekilde. Abi arkadaki takımlarda ya ciddi bir sistem oturtacak. O şekilde yükseliyorsun. Yani ilk ona kendini atıyorsun bir şekilde La Liga'da. Ya da böyle David Silva gibi mesela çok kritik bir, yani fark yaratacak bir tane oyuncun olacak. Onun üstünden ilerleyecek her şey. Yani La Liga'da aslında ligin kalitesini de anlatan bir şey bu. Bence çok iyi bir, yani iyi bir şey değil. Çok kolay fark yaratabildiğim bir lig olduğunu düşünüyorum. Sen katılır mısın bana? Ne düşünürsün?
Abi biraz seninle bunu galiba hafta içi de konuştuk. Simeone'nin o şampiyonluğunda yarattığı 4-4-2 efsanesiyle beraber mesela bu seneki performans çok başarılı değil. Yanılmıyorsam 14. 15. sırada falan var ama Getafe'de bir iki senedir sıkı bir 4-4-2 doğru oynayarak, iyi savunma yaparak, hızlı hücuma çıkarak iyi başarılar elde etti. Kendini bir ara Şampiyonlar Ligi potasına kadar soktu. Oraları kovaladılar. Bu senede yine mesela bu bahsettiğimiz işte Cadiz'dir, Villarreal'dir, işte David Silva, Granada da aynı şekilde. Onu da senin takip ettiğini de biliyorum. David Silva sakatlanınca 4-2-3-1'e döndüler ama sakatlanmadan önce biraz Sociedad da bunu deniyordu. Ya bu 4-4-2 iyi oynayan takımlar La Liga'da haklısın. İstediğini alıyor bir şekilde.
Doğru. Zaman zaman işte 4-1-4-1 gibi dizilip o şekilde de alabiliyorlar. Yani dediğim gibi biraz hani bu sistemi oturttuğun zaman La Liga'da hakikaten iyi bir sonuç alabiliyorsun. Verimli bir şekilde gidebiliyor işler. Abi peki bu Barcelona'nın hali ne diyeceksin? Gerçi şu anda maçları oynanıyor biz konuşurken ama.
Abi vallahi yani ben Barcelona ile ilgili şunu söyleyebilirim. Messi ile çok alakalı abi oynanan oyun. Şunu çok rahat hissediyorsun ya. Yani Messi'nin orada o sahada artık Barcelona'ya verebilecek çok bir şey kaldığını düşünmüyorum. Bunu zaten hissediyor da Barcelona maçı izleyen herkes bence. Biraz hayatta da böyle değil mi ya abi? Zaten gidene ya, yani gideni zorla tuttuğunda yanında daha hani mutlu olabilmiş insan ya da mutlu olabildiğim bir okazyon hiç hatırlamıyorum. Gidene dur demeyeceksin. Ya Messi dedi yani beni bırakın dedi adam açıkça. Ve bırakmadılar. Nasıl bir hayır bekliyorlardı ki bu işten?
Yani hocam herkes öldürür sevdiğine.
Evet bunu katılıyorum.
Bir kere daha söylemiştim sanki öyle hatırlıyorum ama yine söylemek istedim. Yani bir Ramiz Karesi'nin sevdiğim sözlerinden biridir. Messi-Barcelona ilişkisi de biraz buraya doğru gitti.
Evet,
artık
evet.
Yani bir noktalanması herkesi rahatlatacaktır. Yani hani iki cepheye de bir rahatlama verecektir diye düşünüyorum ben. Hafta içinde de bir Messi-Ronaldo buluşması vardı zaten. Orada da yani gördük ne kadar Messi'nin çabalarının beyhude olduğunu. Takımla yani bir şeyler hani çok da istekli de değil aslında bir şeyler yapmaya ama oradaki o belki de Ronaldo'yu saygısından ve yarattığı miraza saygısından bir çaba sarf etmek istedi orada belki de. Ama tabii sonuç vermedi. O buluşma hakkında ne demek istersin? Bir şey demek ister misin?
Abi bence o maç hakkında benim söyleyebileceğim aslında tek bir şey var. Bir pozisyon var belki görmüşsündür. Juventus ceza alanında Messi'nin ayağından Ronaldo savunmaya yardım edip topu alıyor. Bence bu ikisinin kariyeri açısından da böyle bana böyle ilk gördüğümde özet gibi gelen bir pozisyon. Hani işte hep şey derler ya işte Ronaldo daha çok çalışıyor, daha çalışkan, işte Messi daha saf yetenek gibisinden. Ronaldo'nun en azından çalışkanlığını özetleyen bir pozisyon bence. Bu yaşta böyle bir maçta ve skorda Juventus lehineyken gelip orada Juventus'un ceza alanında Messi'nin ayağından defansına yardım edip o topu alması. Ya bilmiyorum. Ronaldo severler için çok güzel bir enstantane diyebilirim.
Katılıyorum. Bu arada Ronaldo da bugün Juventus'ta 100. maçına çıkmış Genoa karşısında. İki de penaltı golü atmış.
Son iki maç 4 penaltı oldu değil mi?
Evet evet. Penaldo mu?
Ya, ya sen şimdi Ronaldo severleri niye alıyorsun karşına?
Ben hiç karşıma almam. Ben Ronaldo'yu çok savundum.
Yani o penaltıyı atmak da mesela.
Bizim ne olduğumuz biliniyor. Aynen bizim ne olduğumuz biliniyor hocam. Kimseyi karşımıza almayız.
Peki neyse. Söylesen.
Aynı şeyi deneyecektik galiba. Sen
evet
söyle.
Evet. Ya benim de çünkü
süremiz var.
Aynen süremizi iyi kullandık. Yayına girmeden de ya dikkatimi çekti bu Çağdaş Atan'ın basın toplantısında bir tek soru gelmemesi.
İnanılmaz
ben
ya.
Ben gördüm. İnanılmaz. Zaten Çağdaş Atan'ın ifadesi falan da o da şaşırıyor ve bence biraz da sinirleniyor. Çünkü
çok haklı.
Ligin bu maça kadar bence en formda takımı Beşiktaş'tı. Yani iki tane büyük maç kazanıp gelmiş, iyi de oynuyor ve bu Beşiktaş'ı çok uzun bir süre sahasına hapsetti Alanya. Doğru oynadı, kazandı bir şekilde. Hakemdir makemdir. Herkesin bakış açısı farklı ama doğru oynayarak kazandı. Ve bu maçın sonucunda herhangi bir soru gelmemesi biraz bence Türk spor basını için kötü bir gün. Yani biraz işte artık tabii işini iyi yapan muhabirleri tenzih ederek söylüyorum. Biraz şey oldu, gazetecilik yetenekleri ön plana çıkan değil de işte Twitter'da takipçi sayısı böyle biraz fazla olan muhabirler yükselince böyle sonuçlar çıkabiliyor. Sen ne diyorsun? Benim çok sinirim bozdu ya olay.
Abi olay açıkçası ben de yani spor basının bir çalışanı olarak takip ettiğim için benim de sinirim bozuldu. Üzüldüm açıkçası da yani şimdi ya böyle değerli bir iş yapmış bir insan var karşınızda. Hem sen diyeceksin ki yıllarca yani yerli hoca çıkmıyor, yerli genç teknik adam çıkmıyor. Abi iki tane Çağdaş Atan, Sergen Yalçın iki tane önemli hocası yani Türkiye'nin gelecek vadeden ki Sergen aslında yaptığı gösterdi, sahada gösterdiği bazı şeylerle bunu kanıttı. Yani gelecek vadeden o sınıfına da alamayız onu. Çağdaş Atan kesinlikle öyle. İstanbul'da Galatasaray'ı yendi. Şimdi geldi Beşiktaş'ı yendi. Ligde 26 puanla lider konumda. Ve dediğin gibi iyi de bir maç çıkarmış takımı. Yani tek bir soru bile gelmemesinin ya mesela yani hiç mi ya o kendisi de çok şaşırıyor zaten ya bu arada. Kalkıp giderken yani.
Abi oyunu moyunu geçtim yani? Bak. Ya bak hani bizim basın sever şeyi magazini. Bari magazin sor de ki işte
evet yani.
Sergen Yalçın de senin eski hocan de beraber çalışıyordun. İşte yardımcın olarak eski yardımcısı olarak bugün Sergen Yalçın'ı yenmek size ne hissettirdi de. Hani bari bunu sor ya. Hani bunu bu kadar mı zor ya?
Evet. Ya bunun hikayesi işte, bunun hikayesi de var yani bu maçın bir de. Dediğin gibi arka planı da var. Vallahi bilmiyorum ya. Çok ilginç geldi bana ki bunları da aslında yapmayı sever bizim basın ama anlamadım vallahi ya. Değişik geldi. Biraz
şimdi mesela
üzüldüm.
Çağdaş önümüzdeki hafta sevgili Çağdaş Atan gelip basın toplantısında iki cümle kurup soru almıyoruz dediğinde sence suçlu mu olacak? Bu muameleye bence mübah.
Bence de. Ya tek bir soru bile gelmemişken orada onların sorularını cevaplamak istemez önümüzdeki hafta. O da haklı. Bu sefer o haklı yani. Önümüzdeki hafta Alanya kimle oynuyor bilmiyorum ama bakayım.
Bilmiyorum abi ya yine de.
Denizli Spor maçında atıyorum kaybetti Alanya Spor.
O zaman sorarlar. Soru da geldi. İşte. O zaman sorarlar.
Evet ya, aynen istemedi.
Biliyorsun
neyse
abi,
bu işin içinden çıkılmaz ama yakışık olmamış ya bir soru bile gelmemesi.
Bence de. Ben çok konuşmayayım
olmamış.
Ya. Bu konuda sinirliyim çünkü. Kötü bir şey de söylemek tabii istemediğimden çok konuşmayayım.
Aman hocam o zaman. Tadımız kaçmasına da rica ediyorum.
Aynen
bitirelim bugünü.
Aynen.
Zaten süremizi de iyi idare ettik.
Evet evet bu sefer iyi idare ettik ya.
Konudan konuya atladık. En son şu mevzuya da değinmiş olduk. Ben değinmek istiyordum yani. Sen de yayından önce konuştuk çünkü ikimizin de gördüğü bir olaydı. Bitirelim. Eklemek istediğim bir şey var mı?
Yok ya. Bu bölümün de sonuna geldik herhalde. Yine bize ayrılan vallahi sürenin sonuna geldik diye.
Evet.
Böyle bir klasik televizyon bitirişi yapalım.
Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederiz. Dinlediğiniz için. Önümüzdeki hafta ya da bilmiyorum.
Hafta içinde olur belki minik bir sürpriz olabilir.
Önümüzdeki haftadan önce görüşmek üzere diyelim. Teşekkürler dinlediğiniz için. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.